Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 14 Hazar 1399, Hicri Kameri 18 Rebiyusani 1442 ve 4 Aralık 2020 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Akılcılık ve Allah İnancı ve Nura Giden Yol isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Ruhani, İran ve Türkiye'nin İslam dünyasının ihtilaflarını azaltabileceklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif, Biden hükümetin hüsnü niyetini ispatlamasını istedi. Tahran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı uyardı. Türkiye, S-400'ün NATO'ya tehlikesine tepki gösterdi. Davutoğlu, borsa üzerinden Erdoğan'ı ihanetle suçladı. Ve Siyonist ordusu tayakkuzdayken Hizbullah İHA'sı işgal topraklarına sızdı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Tahran ve Ankara'nın uluslararası konularda fikir birliği ve işbirliğinin zaruretine vurgu yaparken, Türkiye ve İran işbirliği ve istişareyle İslam dünyasının ihtilaflarını azaltabileceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde İslam düşmanlarının sızmasını engellemek için İslam dünyasında mevcut çatlağın bir an önce onarılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani, İran ve Türkiye'nin çeşitli alanlardaki işbirliği sürecine işaretle, iki ülkenin ekonomik ortak komisyonları ve stratejik işbirlikleri yüksek konsey oturumlarının altıncısında varılan anlaşmaların gerçekleşmesini vurguladı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ayrıca İran bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin Siyonistlerce terör edilmesinin büyük insanlık dışı bir cinayet olduğunu belirterek, söz konusu terörün kimler tarafından gerçekleştiğinin tamamen belli olduğunu ve uygun zamanda bu şehidin kanının intikamının alınmasının İran için saklı olduğunu söyledi. Hasan Ruhani, Amerika'nın seçilmiş başkanı Berjan Nükleer Anlaşması'na geri dönüşü hakkı ile yaptığı açıklamaya değinerek, karşı taraflar Berjan sorumluluklarına girene getirirlerse İran'da sorumlulukları uyarınca davranır dedi. Cumhurbaşkanı Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Karabağ krizini hatırlatırken, bölgeye teröristlerin nüfuzunu engellemek ve onların varlığından kaynaklanan sorunların altını önemli çizdi. Gerçekleşen telefon görüşmesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim insanı Muhsin Farizade'nin şehadetinden dolayı hükümetine başsağlığı diyerek bu terör olayını kınadı ve hiç şüphesiz bu terör saldırısı bölgenin barış ve huzurunu hedef almıştır dedi. Erdoğan ayrıca uluslararası yeni şartlar ve Amerika'da yeni döneme başlamasını işareti, bu dönemde yaptırım ve tehdide dayalı zihniyetin kendi yerine ülkelerle diyalog, işbirliği ve etkileşime bırakmasını umut etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Biden hükümetinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararına tamamen bağlı kalması ve Trump'ın İranlılara karşı ekonomik savaşını durdurmakla kendi hüsnü niyetini ve sorumluluklarını ispatlamasını önemli istedi. Muhammed Cevad Zarif Perşembe günü kişisel Twitter hesabında gelecek Amerika hükümetinin 2231 sayılı kararı uyarınca sorumluluklarına bağlı kalması gerektiğini işaretle İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 15 raporunda hüsnü niyetini ve sorumluluklarına bağlılığını ispatlamıştır yazdı. Zarif ayrıca Biden yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2231 kararına tamamen bağlı kalması ve İranlılara karşı ekonomik savaşını durdurması ile hüsnü niyetini ve kendi sorumluluklarına bağlı olduğunu ispatlaması durumunda İran'ın barcam gereği kendi telafi önlemlerini alarak geriye döneceğini ifade etti. Amerika başkanlık seçimleri Demokrat Parti adayı Biden son günlerde yaptığı açıklamada Washington'un Berjam Anlaşması'na geri dönme kararını vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'da Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından İran nükleer programının bilgilerinin gereksiz yere yayınlanmasının önlenmesi zaruretine vurgu yaptı. Kazem Garibabadi tarafından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'ne yazılan ve dün yayınlanan mektubunda İran savunma sanayi ve nükleer alandaki seçkin bilim insanı Muhsin Farizade'ye yönelik terör saldırının kayıtsız şartsız ve şeffaf şekilde kınamasını istedi. Garibabadi temel kanıtların İsrail rejiminin bu terör saldırısında eli bulunarak sorumlu olduğuna işareti ajans üyelerinin en fazla denetleme düzeyinin uygulandığı fakat diğer yandan bilim insanlarının terör tehdidine maruz kalan veya terör saldırısına uğrayan ayrıca nükleer tesislerinin saldırı tehdidiyle yüz yüze olan İran'a karşı acil ve temel sorumluluğu bulunduğunu belirtti. Mektupta ayrıca Dr. Muhsin Farizade terör olayı 10 yıl önceden ve 2010-2011 ve 2012 yıllarından İran nükleer bilim insanlarına birkaç terör saldırı ile başlayan terör eylemlerinden devamıdır ve uluslararası toplum ve uluslararası kurumlar tarafından dikkate alınması gerekir yazdı. Garibabadi ajans tarafından gizli bilgilerin korunmasının büyük önem taşıdığını işaretti. Ajansın kendi raporlarında İran nükleer programı ile ilgili ayrıntılı bilgilerin gereksiz yere yayınlamasına son verilmesine önemli beklendiğini de sözlerine ekledi.
İran'ın Viyana'da Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kurumlarda Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu'nun Kenevir'i en tehlikeli uyuşturucular listesinden çıkarmasının tehlikeli olduğunu belirterek kınadı. İran'ın bildirdiğine göre Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu oturumunda konuşan Kazım Garibabadi, söz konusu madde ve türevlerinin dünya çapında yaklaşık 192 milyon kişi tarafından kullanıldığını ve bunun en fazla bağımlı sayısı olduğuna işaretle, kenevir ve türevleri 1961 yılında imzalanan Uyuşturucu Maddeler Sözleşmesi'nin eroin ve diğer sentetik opioidlerde yer aldığı 4 numaralı cetvelinde çıkarmasının tehlikeli olduğunu belirtti. Garibabadi, Dünya Sağlık Örgütü Suç ve Narkotik Dairesi ayrıca Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu'na seslenerek söz konusu kararın negatif sonuçlarını sürekli izlemesi ve tüm dünyada genel sağlığa yönelik etkisiyle ilgili değerlendirmelerini üye ülkelere sunmalarını istedi. İran temsilcisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin kendi iç yasaları ve ayrıca kamu sağlığı için 1961 Konvansiyonu 39. maddesi uyarınca bu bağlamdaki ulusal kontrollerini sürdüreceğini, söz konusu maddeler ve türevlerin üretiminin yasak ve illegal sayacağını belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Arabistan Dışişleri'nden sorumlu Bakan Yardımcısının iddialarına tepki olarak Batı Asya bölgesinde tüm terör gruplarının Suudi Arabistan'ın finanse ettiği okullarda eğitim gördüğünü vurguladı. Adil Cübey son zamanlarda paylaştığı tweet'te İran davranışlarının Suudi Arabistan halkından birçoklarının ölümüne sebep olduğunu iddia etti. Said Hatipzade dün paylaştığı mesajda 10 yıllar boyunca Batı Asya bölgesi ve ötesinde sömürgeci güçlerince eğitilen Vahabiyetin terörizm, nefret ve kör bağnazlığın tek kaynağı olduğu dedi. Hatipzade ayrıca Suudiler tarafından belirsizliklerin hiçbir düzeyi bu gerçeği gizleyemeyeceğini, Yemen'deki cinayetler ve rezalet Kaşıkçı dosyasının onların diğer oyunlarından bazıları olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Suudilerin en son oyununun Filistinlilere karşı İsrail devlet terörizminin başlıca destekçisiyle omuz omuza durmasına işareti, gerginlik siyasetinin artık sürdürülemeyeceğini ve Suudilerin bu yöntemi değiştirmeleri gerektiğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, dost ve kardeş Afgan hükümeti yetkililerini haberlerin yayınlanmasına daha dikkatli olmaları ve resmi bildiriler yayınlamakta aceleci olmamayı davet etti. İran'ın bildirdiğine göre Said Hatipzade, Afgan kardeşlere hakaret görüntülerinin sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanması nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti polis güçleri tarafından yayınlanan bildirinin ardından söz konusu olayın İran'da yaşanmadığını belirtti. Hatipzade, dünyanın neresinde olursa olsun böyle bir olayın yaşanmasından esef duyduğunu ifade ederek, dost ve kardeş Afganistan yetkililerinin haberin yayınlanması ve resmi bildiri yayınlamasında aceleci davranmamalarını istedi. Hatipzade, önümüzdeki günlerde İran ve Afganistan'ın saygıdeğer cumhurbaşkanları tarafından karşılıklı en büyük işbirliğinin simgesi olarak Haf-Herat demiryolunun hizmete açılacağı bir ortamda Tahran-Kabil ilişkilerini istemeyen şüpheli eylemlerden kaçınılmasının zaruret olduğunu belirtti. Sanal dünyada Afgan kardeşlerin birkaç kişi İran polis güçlerince tartaklandıkları iddia ediliyor. Yapılan teknik incelemeler söz konusu olayın İran'da yaşanmadığını gösterirken, İran polis güçleri söz konusu olayı kesinlikle tekzip ettiği ifade edildi.
İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı 20 yıllık programda günlük 6 milyon 500 bin varil petrol üreteceğini belirtti. Muhabirimizin bildiğine göre Petrol Bakanı bir jandarmdan zengine Tahran'da bazı milletvekillerin katılımıyla enerji alanında ortak çalışma grubu komitesinde yaptığı açıklamada petrokimya sektörü geliştirme belgesi, nakliye yakıt belgesi, mevcut rafinerilerin optimal kullanımı ve ray döşeme için petrol üretimi ve arıtma belgesi gibi belgelerin 2041'e kadar hazırlanacağını duyurdu. Söz konusu programa göre ülkeye üretim kapasitesinin 2041'e kadar günlük 6 milyon 500 bin varile ulaşacağının değinen zengine, petrol sanayide yeni kurulan şirketlere yardım için önemli bütçenin tahsis edildiğini, petrol sanayideki gelişmenin kalıcı ve sürekli olması gerektiğini ifade etti. İslam Şura Meclisi milletvekilleri oturumun devamında petrol ve doğalgaz konularının incelenmesi için ilgili oturumlar ve çalışma gruplarından oluşması için görüş bildirdiler.
OPEC Plus ülkeleri önümüzdeki yıl Ocak ayından itibaren petrol üretim kesintilerini önceden planlandan daha kademeli olarak hafifletmek için bir anlaşmaya vardı ve durum kırılgan petrol pazarına arz fazlasını eritmesi için daha fazla zaman tanıdı. Bloomberg'in bildirdiğine göre isminin açıklanmasını istemeyen bir delege, grubun Ocak ayında pazara günde 500 bin varil üretim ekleyeceğini söyledi. Bu rakam önceki plandaki rakamın 1/4 oranında. Delege, bakanların daha sonra benzer büyüklükteki üretim artışlarını onaylayıp onaylamama konusunda karar vermek için aylık görüşmelerde bulunacaklarını belirtti. Bu arada İran Petrol Bakanı Bijan Namdarzengene dün 12. OPEC Plus oturumu ardından yaptığı açıklamada petrol piyasasındaki kırılgan duruma göre OPEC Plus'ta petrol üretiminin kademeli olarak artma kararının akıllıca olduğunu belirtti. Zengene oturumda gelecek aylar için sonraki oturumlarda karar verilmesine vurgu yapıldığına işaretle gelecek kararların üretimin artması ile ilgili olmak zorunda olmadığını, piyasa durumuna göre üretimin azalması ile ilgili olabileceğini de sözlerini ekledi.
Şanka İşbirliği Örgütü yayınladığı bildiride İran Savunma Sanayi Bilim Adamı Şehit Muhsin Fahrizade'nin terör olayını kınadı. İran'ın bildirine göre söz konusu bildiride Şanka İşbirliği Örgütü'nün belgede istikrarsızlığa sebep olan her türlü girişim ve her türlü terörizme güçlü bir şekilde kınadığı belirtildi. Örgüt böyle bir girişimin hükümetler arası ilişkilerin normları ve uluslararası yasallara tamamen aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda kırılgan bir bölgede barış ve istikrarı tehdit ettiğini duyurdu. Şanka İşbirliği Örgütü ayrıca bu korkakça yapılan saldırı faillerinden belirlenerek yargılanmaları umut etti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Med Akdeniz Diyalog Forumu'na video bağlantısıyla katıldı. Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri ve S-400 hava savunma sistemi almasının sorulması üzerine Çavuşoğlu şunları kaydetti. Sadece Türkiye'nin değil, müttefiklerden İtalya'nın da Rusya ile iyi ilişkileri var. Yunanistan'da S-300'ler var. Bütün bunlar soruluyor ancak son 10 yıldır müttefikler neden Türkiye'ye hava savunma sistemi satmadı? Almanya, Hollanda ve Amerika müttefikinin ihtiyacı varken neden patriotları geri çekti? Biz müttefiklerimizden alamadığımız için bunu Rusya'dan aldık. Müttefiklerin neden bize bunu satmadı esas onlara sorulmalı dedi.
NATO Dışişleri Bakanlarının video konferans yolu ile düzenledikleri iki günlük sanal toplantılarda Çavuşoğlu ile Pompeo arasında çatışma yaşandı. Diğer müttefik ülkeler de Amerika safında da tavır takındı. Toplantıda ise Türkiye'nin 30 üyeli ittifak içinde dışlanmış bir görünüm sergiledi belirtiliyor. Pompeo Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de tek taraflı saldırgan tutum ile istikrarı bozmak, Suriye'de koalisyonun müttefiki Kürt güçlerine saldırmak, Libya'da savaş hükümetine askeri destek olmak ve Rus yapımı hava savunma sistemi alarak Moskova yönetimine hediye vermek diye suçladı.
Türkiye eski Başbakanı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Borsası'nın %10'unu Katar'a satmasını sert dille eleştirdi. Gelecek Partisi yayınladığı video ile hükümetin politikaları ve Cumhur İttifakı'nı eleştirerek Davutoğlu, Erdoğan ve AK Parti hükümetine kendinize gelin, siz o emanete ihanet ettiniz diye seslendi.
Ermenistan Ekonomi Bakanı ülkede ekonomi açılım ortamının oluşması için Türk mallarına boykot kararı aldıklarını duyurdu. İRİB Ermeni Radyo Servisi'nin bildirdiğine göre Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Korovyan, Ermenistan'da Türkiye ithal mallarına boykotla 6 yıllık dönemde 200 milyon dolar ekonomi açılımının da yaşanacağını duyurdu.
Agit Minsk grubu eş başkanları olan Rusya, Fransa ve Amerika, Karabağ ile ilgili yayınladıkları ortak bildirde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'dan 10 Kasım Ateşkes Anlaşması'na bağlı kalmalarını istedi.
Ve Lübnan Haber çevreleri Hizbullah hareketine ait bir keşif İHA'nın işgal edilen Filistin topraklarına girdiğini duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Birleşmiş Milletler'in Amerika'nın İran'a karşı insanlık dışı yaptırımlarını eleştirmesi konusunda. Amerika'nın İran'a karşı insanlık dışı yaptırımları Birleşmiş Milletler'in tepkisini göstermesine yol açtı. Amerika, Barcam Nükleer Anlaşması'ndan Mayıs 2018'de ayrıldıktan sonra İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı maksimum baskı siyaseti çerçevesinde yeni yaptırımları hayata geçirdi. Koronavirüs pandemisinin İran'da da yayılmasına rağmen Amerika bu insanlık dışı siyasetini devam ettirdi. Bu da Birleşmiş Milletler'in ağır eleştirilerine yol açtı. Zorbalığa dayalı tek taraflı girişimlerin olumsuz etkileri hususunda Birleşmiş Milletler'in özel raportörü Bayan Alena Duhan, koronavirüs krizi döneminde tek taraflı yaptırımların Birleşmiş Milletler üyelerinin %20'sini etkilediğini vurguladı ve yaptırımlara tabi tutulan ülkeleri diğer ülkelere göre bu hassas dönemde daha da kırılgan hale getirdiğini belirtti. Alena Duhan, koronavirüs salgını sırasında Amerika'nın İran'a yönelik insanlık dışı yaptırımlarına odaklandı. Koronavirüs sırasında tek taraflı yaptırımlar sonucunda insan hakları ihlallerinin belgelenmiş olmasına değinen Duhan, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlar listesinde İran'a solunum cihazları göndermeye çalışan şirketlere de yer verildi, dedi. Üst düzey Birleşmiş Milletler yetkilisinin Washington'un İran'a karşı yaptırımlarını eleştirmesi aslında Trump yönetiminin Amerika tarihindeki en kapsamlı yaptırımı uygulamaya koyması içindir. Amerika bu baskılar ile yasa dışı taleplerini İran'a dayatmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler temsilcisinin Amerika baskısını hafifletme çağrısına rağmen Trump yönetimi İran ekonomisini zayıflatma amacıyla İran'a karşı hala düşmanca siyasetlerini güdüyor. Bu çerçevede 30'dan fazla kongre üyesi İranlı ve uluslararası yetkililerin Amerika yaptırımlarının İran'a koronavirüs ile mücadele kabiliyeti üzerindeki olumsuz etkisi hakkında eleştirilerin ardından Tahran'a yönelik yaptırımların azaltılması çağrısında bulunsalar da Trump yönetimi bu talepleri görmezden geliyor. Önemli olan husus Trump'ın İran karşıtı kampanyasının hiçbir başarıya yol açmamasıdır. Bu yüzden Trump, İran'a karşı belli bir stratejiye sahip olmamak ve İran ile gerilimleri boş yere tırmandırmak ve Amerika'yı ortaklarından ayrı düşürmekle suçlanıyor. Siyasi analist Simon Tisdall bu hususta şöyle diyor. İran ve Venezuela gibi ülkelere yaptırım baskısı bu ülkeler için büyük zorluklara neden olsa da kesinlikle Amerika'nın hedefine ulaştığı anlamına gelmiyor. Aslında koronavirüs salgını sırasında yaptırımların uygulanması, stratejik, siyasal ve ahlaki tehlikelerin yanı sıra düzensizliğe de yol açacaktır. Hükümetinin sonuna 2 ay kalan Trump, İran'a peş peşe doğrudan yaptırımlar uygulamasının yanı sıra ikinci yaptırımları da hayata geçirerek diğer ülkeler ve şirketleri de birincil yaptırımlara uymaya zorlamak istiyor. Koronavirüs pandemisinden doğan mevcut olağanüstü durum ve İran'da bu hastalıktan hayatlarını kaybedenlerin sayısında önemli artışa rağmen Trump İran'a karşı insanlık dışı baskılarını devam ettirmekte. Aynı zamanda İran'ın temel ve insani malzemeleri sağlamasını zorlaştıran İran bankalarına ve finans kurumlarına yaptırımlar da hayata geçirilmiştir. Aslında Amerika yaptırımları insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Amerika'nın koronavirüs pandemisinin devam ettiği sırada İran'a karşı hayata geçirdiği zalimane yaptırımları aslında günümüzde İran'ın sağlık sistemine yönelik terörizmdir. Gerçekte mevcut dönemde Trump hükümeti pratikte ekonomik terörizmin yanı sıra sağlığa yönelik terörizmi de gündemine almış ve İran milletine karşı bu zulmü de reva görmüştür. Bu sürecin devamı ise kuşkusuz insanlık karşıtı cinayettir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz İsrail parlamentosu dağılma eşiğinde başlığını taşıyor. Sivri seçim İsrail'de siyasi krizler devam etmektedir. Bu çerçevede İsrail parlamentosu Knesset'in üyeleri ilk tür oylamada bu yasama korumunu feshetmeyi kabul etti. 61 Siyonist parlamento temsilcisi parlamentoyu feshetmeyi kabul ederken 54 parlamento temsilcisi de buna karşı çıktı. Siyonist rejim parlamentosunun feshinin kesinleşmesi için bu konunun 3 kez daha onaylanması gerekiyor. Aslında bu parlamento feshi oylaması ve süreci daha büyük bir siyasi krizin parçasıdır. İşgal altındaki topraklardaki siyasi kriz Kasım 2018'de başladı. Sağcı İsrail Evimiz Partisi üyeleri ve Avigdor Lieberman'ın Benjamin Netanyahu'nun kabinesinden ayrılmasıyla kabine çoğunluğunu kaybetti ve parlamentonun dağılmasıyla de 9 Nisan 2019'da erken seçimler düzenlendi. Seçimden sonra Benjamin Netanyahu'nun başında bulunduğu Likud Partisi ve onun sağcı müttefikleri sandalyelerin çoğunu kazandılar. Ancak yeni bir kabineyi de yine de kuramadılar. Bu nedenle Benjamin Netanyahu'nun parlamentodaki müttefikleri başka bir kişinin kabineyi oluşturmasını önlemek için 17 Eylül 2019'da parlamentoyu feshetmesi ve ikinci bir erken seçim yapma kararı aldı. Eylül 2019 seçimleri de yeni bir kabinenin kurulmasına da yol açamadı. Parlamento yeniden feshedildi ve Mart 2010'da 3. parlamento seçimleri yapıldı. Seçimlerde hiçbir parti çoğunluğu kazanamasa da Likud Parti lideri Benjamin Netanyahu ve Mavi ve Beyaz Koalisyonun lideri Benny Gantz, 4. bir seçimi önlemek için bir koalisyon kabinesini kurmayı ve dönüşümlü bir başbakanlık sürecini başlatmayı kabul ettiler. Anlaşmaya göre Netanyahu ilk 18 ayda başbakan olacak ve Gantz, Kasım 2021'den itibaren 18 ay daha İsrail'in başbakanı olacak. Ancak Siyonist elebaşısı Netanyahu ile İsrail Savaş Bakanı Gantz arasında o kadar çok güven boşluğu ve uçurumu vardı ki başlangıçta kabinenin uzun sürmeyeceği tahmin edilebiliyordu. 7 ay sonra ise parlamentoyu feshetmek ve 4. bir seçim yapmak için ilk adım atılmış görünüyor. İsrail parlamentosu 3 tur oylamayla feshetme planının nihai olarak onaylanması için her 3 aşamada da 120 oydan 61 oyu yani yarıdan bir fazla oyu kazanması ve mutlak çoğunluğun elde edilmesi gerekiyor. Güç anlaşmazlığı muhalefetin parlamentoyu feshetme planının ana nedenlerinden biriydi. Netanyahu bütçeyi bir yıllığına hazırlamayı planlıyor. Ancak Gantz bir koalisyon hükümeti kurmak için varılan anlaşmaya göre bütçenin 2 yıllığına hazırlanması gerektiğinde ısrar ediyor. Bir diğer etken ise Netanyahu kabinesinin başta koronavirüs pandemisi olmak üzere iç sorunlar karşısında yetersiz bir düzeyde kalmasıdır. Bu bağlamda ise Siyonist rejim parlamentosunun da dağılmasının ana tasarımcısı olan Yesh Atid Partisi'nin lideri Yair Lapid bunu bir zafer olarak değil, koronaya dikkat eden, ekonomiye önem veren ve İsrail toplumundaki karşılıklı nefreti sona erdiren farklı bir kabinenin girişi olarak nitelendi. Son nokta ise parlamentonun dağılması ve 4. seçimlerinde yapılması ile işgal edilen topraklardaki ihtilafın ve siyasi krizin devam etmesinin açıkça gün yüzüne çıkmasıdır. Bu süreç siyasi çatışmalara da körükleyebilir. Siyonist gazete Haaretz, parlamentonun feshi planının ilk turunun onaylanmasının ardından İsrail 2 yıldan kısa bir süre içinde 4. kez yeniden seçime doğru ilerliyor. Bu sadece bir seçim değil, siyasi gerilimin körüklenmesidir ifadelerine yer verdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 14 Haziran 1399 Hicri Kamer'e 18 Rebiyusani 1442 ve 4 Aralık 2020 Cuma. ...185 yıl önce bugün Hicri Şems'i 14 Azer 1214'te İran'ın Kacar döneminde önde gelen siyasetçilerinden ve yazar Mirza Ebu'l-Kasım Kaymakam Ferahani katledildi. Kacar veliahtı vekili olarak atanan Kaymakam, Muhammed Şah'ın sadrazamlık görevini üstlendi ve İran işlerinin ıslahı yolunda büyük hizmetler verdi. Ancak kaymakamın verdiği hizmetlerinin kendi gayrimeşru çıkarları ile çelişini gören yabancı sömürgeci güçler ve içerideki düşmanlar onun katredilmesi zeminini oluşturdular. Birçok tekniksel konularda özellikle edebiyat bilimi ve tekniği dollarında büyük mahareti olan kaymakam Farsça nesrinde yeni yöntemler kullandı. ...79 yıl önce bugün Hicri Şems'i 14 Haziran 1320'de ünlü filozof ve hekim ve matematikçi Mirza Tahir Tone Kaboni vefat etti. ...164 yıl önce bugün 4 Aralık 1856'da İngiliz güçleri Herat'ın İran tarafından ele geçirmesi ardından Hark ve Buşehr'e saldırdılar. İngiltere'nin 1856'da Avrupa'da Kırım Savaşı'nda olduğu bir sırada Nasreddin Şah Kacar bu fırsattan yararlanarak Herat'ı ele geçirdi. İngilizler aynı günde İran'a savaş ilan ettiler ve bunun üzerine 8 İngiliz savaş gemisi İran'ın Fars Körfezi'ndeki limanlar ve adalarına saldırdılar. Savaşın sonuna kadar Hark Adası ve Buşehr Limanı İngilizler tarafından ele geçirildi ve Ocak 1857'de İngiliz ve Hintli askerler İran topraklarında Kerman bölgesine kadar ilerlediler. Nasreddin Şah Paris kentine Fransa'nın bu konuda arabuluculuk yapması için temsilcilerine gönderdi. Nihayet 4 Mart 1857'de Paris Anlaşması imzalandı ki buna göre İran hükümeti İngiliz güçlerinden İran'dan çıkmaları karşılığında Herat'ı tahliye etmek ve Afganistan üzerinde herhangi bir hakimiyet iddiasında bulunmamayı taahhüt ettiler. ...30 yıl önce bugün Hicri Şems'i 14 Haziran 1369'da İran'ın önde gelen Fars Dili ve Edebiyat Kurultayı üyesi ve üstad ve araştırmacı Dr. Gulam Hüseyin Yusufi vefat etti. Hicri Şems'i 1306'da İran'ın Kutsal Meşhed kentinde dünyaya gelen Dr. Yusufi doktorasını aldıktan sonra üniversitede ders vermeye başladı. ...7 yıl önce bugün Hicri Şems'i 14 Haziran 1392'de İran'dan önde gelen iletişim biliminin babası Profesör Doktor Kazem Mutemad Nejad vefat etti. 840 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Rebiyusani 602'de İslam dünyasının önde gelen alimlerinden ve fakih Muhakkık Hilli Irak'ın Hilli kentinde dünyaya geldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Ve Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Azalıları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Ordu tartışmasına onlar da katıldı. Akar ve Güler'den açıklama.
Karar.
NATO toplantısında Türkiye'yi suçlayan Pompeo'ya Çavuşoğlu'ndan sert sözler.
Yeni Asya.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun gündeminde aşı var.
Cevher İlhan 2 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde salgınla mücadelede fiyasko başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Salgına karşı uzmanların en az 14 günlük tam kapanma önerisine karşı hafta içi gecikmeleriyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile kalınması öncelikle virüsün sadece bu saatlerde bulaştığı gibi tuhaf bir durumla karşı karşıya bıraktırıyor. Esas kalabalıkların biriktiği saatlerde hiçbir kısıtlamanın olmaması, başta toplu taşıma araçları, metrolar, devlet daireleri ve AVM'lerde, özellikle özel ve kamu işletmelerinde ve fabrikalarda yüzlerce kişinin bir arada bulunması, iktidarın baştan beri saplandığı ve yanıltılmalarla yürüttüğü salgınla mücadeledeki fiyaskonun perde arkasını açığa çıkarıyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Dünya ülkelerinin pandemi sırasında özellikle tam kapanmalarda işçisini, esnafa, sokakta çalışanlara maaş ve gelirinin en az %80'ini karşılayan karşılıksız desteği vermelerine karşı bizim iktidarın 2 haftalık karantina için vatandaşa verecek parası yok. Bunu yapamadığından hala çarpıtmalarla etkin önlem yerine halka çağrıda bulunuyor, evlerde mevlid, gün, misafir kabulünü yasaklamakla kalınıyor. Gerekli tedbirler zamanında alınamazken yine halka önlem almadınız bahanesine sığınmaya hazırlanılıyor. Gerçek şu ki tek adam rejim otokrasisi sağlıkta da baskı ve propaganda hesabına tam bir fiyaskoda. Sahte başarı hikayesini uydurmak uğruna enflasyon rakamlarında ve işsizlikte olduğu gibi gerçek salgın rakamlarını saklıyor. Bu süreçte pozitif vakalar inatla ve ısrarla saptırıldı. Dünya Sağlık Örgütü'ne, dünya ve Türkiye kamuoyuna yanıltıcı bilgiler verildi. Bu havayla toplum rehavete sevk edilirken sırf turizm için 1 Haziran'da sağlık kadar ulusal çıkarlar da var diye yaz boyu sahillerin, plajların, eğlence mekanlarının, AVM'lerin sonuna kadar açılmasıyla kalabalıkların yığılmasının önü açıldı. Düşülen Varta'da bir tek İstanbul'da Büyükşehir Mezarlıklar Müdürlüğü'nün 204 ile 213 insanımızın bulaşıcı hastalıktan vefat ettiğini defin bilgileriyle açıkladığı günde hala turkuaz tabloda bütün ülkede 156 ile 188 ölümün olduğunun duyurulması saptırmanın sürdüğünün en bariz belgesi. Ve vakaların açıklanmasıyla daha önce dünyada salgınla mücadelede en başarılı ülke olarak propaganda edilen Türkiye'nin salgın krizinde dünyada en kötü yönetilen 4. Avrupa'da 1. ülke olduğu ortaya çıkıyor. Görünen o ki vefat sayısı hala düşük gösteriliyor. Bütün dünyada COVID-19'dan ölüm oranının vaka sayısının %3'üne tekabül etmesine mukabil bütün dünyanın aksine Türkiye'de ölüm oranları vaka sayısının %1'i gösteriliyor. Bakanlık verileriyle 30 Kasım'da ülke genelinde günde 31.219 vaka ve 6.514 hasta olduğuna göre vefat oranlarının da en az 300 ila 450 olması gerektiği belirtiliyor. Kısacası sadece 3 büyük ilde vefat sayısı 16.000'i geçerken Türkiye çapında hala salgından toplam vefat sayısının 13.746 olarak sayılması vahameti su yüzüne çıkarıyor.
Taha Akyol 2 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde kriz yönetimi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 6.7 oranında büyümüş. Fakat iktidarın propaganda makinesi bile uçuyoruz, pik yaptık, gelişmiş ülkelerden iyiyiz gibi bildiğimiz lafları etmiyor. Hatta Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, politikacı gibi değil, teknokrat gibi yurt içi talep artışı etkili oldu diye konuştu. Ne dersiniz? Lütfi Elvan böyle teknokrat gibi mi konuşmalıydı, yoksa partisinin tarzına pek uygun düşen bir propaganda makinesi gibi mi? Bu soru bir krizin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda olağanüstü derecede önemlidir, diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Politikacının birinci saeki güdüsü güçlenmektir. Daha fazla, daha fazla güç. Bu öyle bir tutkudur ki 1954 seçimlerinde Demokrat Parti parlamentonun %92'sini kazandığı halde buna doymayan Cumhurbaşkanı Celal Bayar bize oy vermeyen Kırşehir'in halledilmesini buyurmuş. Menderes de ona uymuştu. Osman Bölükbaşı'ya oy veren Kırşehir kanunla ilçe yapılarak cezalandırılmıştı. Halbuki ekonomilerin bu politik tutkulardan korunması gereken bir rasyonalizmi vardır ya da olmalıdır. Nobel ödüllü iktisatçılar Finn Kidland ve Edward Prescott politikacıların seçim takviminden ve oy beklentilerinden çok etkilendiklerini, halbuki para politikalarında buna göre değil ekonomik zamanlamaya göre karar vermek gerektiğini ispat ettiler. Bunun anlamı merkez bankalarının bağımsız olmasıdır. Kriz dönemlerinde de sorun aynıdır. Çözümler teknokrat zihniyetle hazırlanmalı, uygulanmalı, bu konuda güven yaratılmalıdır. Onun içindir ki Lütfi Elvan'ın teknokrat tavrını doğru buluyorum. İnşallah ısrarlı ve sebatlı olur. 1979 yılında Türkiye döviz kıtlığından petrol ithal edemiyor. Pazara taşınamayan ürünler tarlada çürüyor. Başbakanlık binasında bile herkes paltoyla çalışıyordu. Böyle bir kriz döneminde ara seçimleri kazanarak iktidara gelen Süleyman Demirel, Turgut Özal'ı DPT müsteşarı yaptı, ona bakanlar üstü yetki verdi. İktisat dünyası Özal'ı düşüncelerini biliyordu, yani öngörülebilirdi. Görüşlerinde rasyonel ve kararlı olduğu biliniyordu, yani güvenilirdi. Özal ve teknik ekibi hiçbir seçim hesabı olmadan, tabii Başbakan Demirel'in bilgisi dahilinde 24 Ocak kararlarını hazırladılar ve uyguladılar. Siyasi irade elbette Başbakan Demirel'indi ama araçsal yönetim yetkisi tamamen Özal'a aitti. Özal ve ekibi tam yetkiliydi. Kararlar iktisadi rasyonalizme uygundu. Kriz aşıldı. Türkiye kapalı ekonomiden açık ekonomiye giriş yaptı. İçte ve dışta yüksek düzeyde güven oluşturmadan hiçbir yüksek dozlu siyasi nutuk sorun çözmüyor. Bunu görmüş olmalıyız.
Esfender Korkmaz 2 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde büyüme analizi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Gayri safi yurt içi hasıla 3. çeyrekte %6.7 oranında büyüdü. TÜİK'in açıklamasına göre 2020 nüfus artış hızımız binde 13.9'dur. Bu durumda 3. çeyrek fert başına büyüme oranı %5.2'dir. Hepimizi doğrudan etkilediği için ekonomik gidişatı öncelikle tarafsız gözle analiz etmeliyiz. Sonrasında başarı ve başarısızlığı görebilmek için diğer ülkelerle karşılaştırma yapmamız gerekir. Üçüncü çeyrekte büyüyen ülkeler arasında Türkiye diğer ülkelere göre daha yüksek büyüdü, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Nedeni ne olursa olsun sonuçta gerçekleşen bir katma değer artışı var ama istikrarda büyümenin devam etmesi daha önemlidir.
Bugünkü koşullarda bu büyümenin devam etmesi imkansız görünüyor. Dördüncü çeyrekte yeniden daralma ya da çok daha düşük büyüme olacaktır. GSYH olarak dünyadaki payımızın azalmasında elbette dolar kurunun etkisi var. Ancak dolar kurundaki değişme aynı zamanda herkesin satın alma gücünü, gelirini ve servetini de etkiliyor. Büyümede %9,2 oranında hane halkı talep artışının etkili olduğu anlaşılıyor. Talep artışında ikinci çeyrekte pandemi yasakları nedeniyle ertelenen talebin devreye girmesi ve kamu bankaları tarafından ekonomiyi canlandırmak için dağıtılan krediler etkili oldu. Mamafiş sektörler itibariyle finans ve sigorta sektörleri 3. çeyrekte kredi genişlemesi nedeniyle %41,1 oranında büyüdü. Devletin nihai tüketim harcamalarındaki artış %1,1 oranında kaldı. Bu oran pandemi nedeniyle devlet desteklerinin düşük kaldığını gösteriyor. Öte yandan son 2 senedir yatırımlardaki daralma da sona erdi. Yatırımlardaki büyüme iç dinamiklerin uzun süre pasif kalamadığı için ortaya çıktı. Maalesef büyümeye fazla sevinmek mümkün değil. Çünkü üretimde büyüme hemen cari açığa yansıyor. Nedeni üretimde kullanılan ithal girdi payının yüksek olmasıdır. Büyümenin yüksek olduğu yıllarda cari açık da yüksek oluyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsude Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsude Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsude'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece Mobi Data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Akılcılık ve Allah inancı. Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim, Müslümanların temel manifestosu olarak birçok durumda insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya davet etmiş ve kullanılmamasını tenkit etmiştir. Hidayet kitabı olan Kur'an-ı Kerim, aklını kullanmayan insanları yeryüzünde yaşayan en kötü mahluklar olarak nitelemiştir. İnsan aklı, dine olan ihtiyacı gereksiz yapan bir araç değil, vahiy hakikatini idrak etme aracıdır. Kur'an-ı Kerim, din ve akıl arasında irtibat kurarak, İlahi dini kabul etmeyi reddeden kafirleri ise en cahil insanlar olarak tanıtıyor. İslam dininde aklın önemi, hatta günah işlemek bile insanın aklını kullanmamasının sonucu olarak belirtilecek kadar fazladır. Kuşkusuz bu kıymetli gevher doğru biçimde kullanıldığı takdirde insanlar için dünya ahiret hayırlara ve saadete nail olmasına vesile olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de akıl sözcüğü tam 49 kez geçmiştir. Bazı ayetlerde Allah-u Teala yaratılışın özelliklerini beyan buyurduktan sonra insanlara düşünmeye ve aklını kullanmaya davet ediyor. Örneğin Mü'minin suresinin 80. ayetinde şöyle buyurulmakta. Ve o yaşatan ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir. Hala aklınızı kullanmaz mısınız? Yüce Allah Kur'an-ı Kerim ayetlerinde insanlara aklı, yer ve gökleri ve içinde ne varsa hizmetini almak, böylece aklını geliştirmek üzere verdiğini buyuruyor. Nitekim Nahl suresinin 12. ayetinde şöyle buyurulmakta. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın emriyle hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda düşünmeyen ve aklını kullanmayan insanlar kuşkuya kapıldıklarını ve kuşku temelinde hareket ettiklerini, bu yüzden hiçbir zaman hakikati idrak edemeyeceklerini vurguluyor. Nitekim Necm suresinin 28. ayetinde şöyle buyruluyor. Halbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. İnsanların ilahi ayetlerle karşılaşırken dikkatini aklı kullanmaya çeken ayetlerden başka Mülk suresinde de önemli bir ayette aklın cehenneme düşen insanların sözünde önemini beyan ederek şöyle buyurmakta. Şayet kulak vermiş veya aklınızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye ilave ederler. Bu ayet açıkça aklın ne denli önemli bir konumu bulunduğunu ve akla aykırı hareket etmenin çok vahim ve geri dönüşü mümkün olmayan sonuçları olacağını ortaya koyuyor. Aklını ve düşüncesini kullanan insan, kemal ve hidayet yolunu doğru kanımanın yanında bu yolu kat etmek üzere çaba harcaması gerektiğini, sonuçta kendisini cennetten daha ucuz bir fiyata satmaması gerektiğini de bilir. Bu çerçevede İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam, aklı cenneti kazanma aracı şeklinde tanımlayarak şöyle buyurur, "Akılla Allah'a tapılır ve cennet kazanılır." Başka rivayetlerde de akıldan en faydalı servetleri elde etme aracı şeklinde söz edilmiştir. İmam Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 390. hutbesinde şöyle buyuruyor. Akıllı ve düşünceli insanın üç şeyden başka şeylerin peşinden gitmesi şayeste değildir. Bunlar yaşamın geçimi için helal rızık, ahiret yoluna adım atmak ya da helal lezzetleri elde etmektir. Huşam bin Hekem, İmam Musa Kazım aleyhisselamın kendisine şöyle buyurduğunu anlatıyor. Ey Huşam! Allah-u Teala akıl ve düşünce sahibi olan insanları müjdeleyerek şöyle buyurmuştur. Her türlü sözü duyan ve en güzellerini izleyen kullarıma müjde ver. Onlar Allah tarafından hidayete eren ve akıl sahibi olan insanlardır. Ey Huşam, Allah-u Teala akıl aracılığıyla insanlara hücceti tamamlamış ve peygamberlere beyan ile yardımcı olmuş ve burhanları ile Rabbaniyetini istidlal ettirmiştir. Bu rivayetten anlaşıldığı üzere Allah-u Teala aklın konumunu çok yüce biliyor, akıl ve düşünce sahiplerini ilahi hidayetle müjdeliyor. Bu yüzden diğer rivayetlere göre akıllı olan herkesin dini vardır, dini olan herkes cennete girer, zira akıllı insan ilahi hidayetten yararlanır ve sonuçta cenneti hak eder. Akıl, insanın nefsinin dizginlerini elinde tutması ve onu kontrol altına alması içindir. Ancak eğer nefsi aklının dizginlerini ele geçirir ve onun maddiyata ve dünyevi işlere yöneltirse, bugün beşeriyetin başına gelen bela onun başına gelir. İslam peygamberi aklı şöyle tanımlıyor. Akıl, cahilliğe vurulan dizgindir ve nefis de bacakları bağlanmadığı takdirde insanı saptıran ve perişan eden kötü bir canavar gibidir. Demek ki akıl cahilliğin dizginidir. İslam peygamberi bir başka rivayette akıl hakkında şöyle buyurur. Akıl Allah-u Teala onunla insanı yarattığı nurdur. Aklı kalbi ve ruhu aydınlatma aracı yaptı, böylece aşikar ve gizli olan durumların farkını tanımasına yardımcı oldu. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 211. hutbesinde şöyle buyurur. Nice akıllar nefsani heva ve heveslerin tutsağı olmuştur. Allah-u Teala bazı ayetlerde dünya ile ahireti karşılaştırarak böylece insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya teşvik ediyor. Örneğin En'am suresinin 32. ayetinde şöyle buyruluyor. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muttaki olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz? İslam dininde aklın kullanılmasına yapılan vurgu ve aklın kullanılmamasının yol açtığı durumları anlatan ayetlere göre aklını kullanmak, gelişme ve kemale erme yolunda yararlanmak isteyen İnsan, ilkin dini doğru tanıması ve doğru seçim yapması gerekir. Zira akıl ve doğru seçim ve salih amellerin sayesinde ahiretini imarlı hale getirmiştir. Rivayetlerde akıldan batini hüccet olarak söz edilmiştir ve enbiyadan oluşan zahiri hüccetin yanında insanlara yol gösterdiği ve hidayete erdirdiği vurgulanmıştır. Eğer insan yanlış yolu seçer ve batıl olanı benimseyecek olursa aklını kullanmamış demektir. Ki bu da sefihliğin ve ahmaklığın ta kendisidir. Nitekim Bakara suresinin 130. ayetinde şöyle buyurulmakta. İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Kur'an-ı Kerim'e göre akıl insanı iyi amellere ve hakikatlere ve marife yönlendirir. İnsan kemale erme yolunda aklın yanı sıra fıtratı ve ruhu da sağlıklı olması gerekir. Yüce Allah Rum suresinin 28 ve 29. ayetlerinde mebde mümmaat işaretlerini ancak aklı olanlar tanıyabildiğini belirterek şöyle buyurmakta. Allah size kendinizden bir temsil getirmektedir. Mülkiyetiniz altında bulunan köleler içinde size verdiğimiz rızıklarda birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekineceğiniz derecede sizinle eşit haklara sahip ortaklarınız var mı? İşte biz ayetlerimizi aklını kullanacak bir kavim için böylece açıklıyoruz. Gel gör ki haksızlık edenler bilgisizce kötü arzularına uydular. Allah'ın saptırdığını kim doğru yola eriştirebilir? Onlar için herhangi bir yardımcı yoktur. Allahu Teala Furkan suresinin 43 ve 44. ayetlerinde nefsin tutsağı olan ve sonuçta görünüşleri akıllı insanlara benzemesine karşın hayvanlardan hiçbir farkı kalmayan insanlardan bahsediyor. Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen Resulüm ona koruyucu olabilir misin? Yoksa sen onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlar yolca daha da sapkındır. Demek ki akıl ve düşünce insanlar varlık aleminin hakikatlerini idrak etmeleri ve onları yaratan ve hidayete erdiren ancak ona ibadet etmeleri gereken bir Rableri bulunduğunu anlamaları içindir. Düşünce gücü insan din meselesi gelişmek ve kemale ermek için zaruri olduğunu yoksa herhangi bir bahane ile Allahu Teala'nın verdiği akıl muhibetini dini reddettiği için olmadığını anlaması içindir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Ehl-i Beyt rivayetlerine istinad ederek akıl konusunda sizlerle paylaştığımız kısa sohbetimizden de anlaşıldığı gibi akıl, dinin sunduğu yol haritasını kat etmek içindir ve insan ayrıca ahiret aleminde yer almak için vahiden bağımsız değildir. İnsan aklı, vahiy hakikatini idrak etme aracıdır ve asla dini reddetmez. Evet değerli dinleyicilerimiz, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yeah.
Nura Giden Yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nura Giden Yol başlıklı programımızın bir başka bölümüyle tekrar sizlerle beraberiz. Geçen bölümde Ed-Duhan suresinin tefsiri bittikten sonra, şimdi Kur'an-ı Kerim'in 45. suresi olan El-Câsiye suresinin tefsirine başlamak istiyoruz. Bu sure Mekke'de inmiştir. Adını 28. ayette geçen ve kıyamette dizüstü çökenleri anlatan Câsiye'den almıştır. Bu sureye Şeriat ve Dehr suresi de denilmiştir. Allahümme Rabben Nuril Azim. Rabben Nuril Azim. Şimdi programımızı El-Câsiye suresinin 1 ila 3. ayetlerin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. İnne fis semawati vel ardı le ayatin lil mu'minin.
Ha Mim. Kitap aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok ayetler vardır. Câsiye suresi Mekke'de nazil olmuştur ve diğer Mekke sureler gibi ayetleri tevhid delillerine işaret edilirken sapkınlar uyarılır ve insanların kıyamet gününde kaderi anlatılıyor. Câsiye suresinin ilk ayeti Ha ve M harflerinden oluşan kesik harflerdir. Kesik harfler Kur'an-ı Kerim'in bu harflerden oluşan ilahi mucize olduğunu beyan eden harflerdir. Gerçi bu harfler insanların da bildiği harflerdir. Ancak hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in bir tek ayeti veya suresine benzer ayet veya sure getirememektedir. Kur'an-ı Kerim'in nazil oluşu Yüce Allah'ın iki sıfatından kaynaklandığı ifade ediliyor. Bunlar izzet ve hikmet sıfatlarıdır. Bu sıfatlara göre Allahu Teala müminlerden de her zaman izzetlerinin korumalarını ve hiçbir koşul altında zilleti kabul etmemelerini istiyor. Yüce Allah ayrıca kullarından akıl ve hikmetlerine göre işlerini tedbir etmelerini ve beyhude işlerden kaçınmalarını istiyor. Ayetler daha sonra Yüce Allah'ın varlık aleminde azametini işaret ediyor ve Kur'an-ı Kerim'i yeri ve gökleri yaratan Allahu Teala nazil ettiğini ve kitapta yer alan ayetler ve ahkam ve kanunlar İnsan ve alemlerin yaratılış düzeni ile uyumlu olduğunu buyuruyor. Dolayısıyla müminler sadece Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakmakla yetinmiyor ve aynı zamanda dikkatle yere ve göklere bakarak Allahu Teala'dan varlık aleminde ayetlerini görmeye ve iman güçlerini takviye etmeye çalışıyor. Göklerin ve yaratılış düzeninin harikulade yapısı ve uyumu ve içindeki acayip mahlukların her biri Allahu Teala'nın ayetlerinden sayılır. Yerin uzayda her türlü hareketi düzenli ve hesaplıdır. Yer küremiz kendi ekseni ve güneşin etrafında döner. Yer küremiz aynı zamanda güneş sistemi ile birlikte Samanyolu galaksisi içinde sonsuzluğa doğru ilerlemektedir. Buna karşın tüm bu hareketler insanlar ve tüm canlılar üzerinde rahatça yaşayabilecekleri kadar sakin gibidir ve hiç kimse bu hızlı hareketleri hissetmez bile. Yerde milyarlarca insana yetecek kadar madenler ve temel ihtiyaçları karşılayacak her türlü imkan vardır. Dağlar ve denizler de ilahi ayetlerdir. Gerçekte yer ve gökler insanları büyüleyecek kadar güzelliklerle doludur. Kuşkusuz mümin insanlar bu güzelliklerin yanından kolay kolay geçmez ve Yüce Allah'ın yarattığı bu güzelliklerin üzerinde dikkatle düşünür. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. İnsanların saadetli bir yaşam sürdürmeleri için nazil olan ilahi kanun kitabı Kur'an-ı Kerim, ilahi sonsuz ilim ve hikmete dayanarak hazırlanmıştır. Teşri ve tekvin nizamları aynı kaynaktan kaynaklanır ve birbiriyle uyumlu ve eşgüdümlüdür. Hem ilahi kitabın ayetleri ve hem de dua kitabının sayfaları iman ehli olanlar için birer ayet ve işarettir.
Lekel hamdu ya zel cudi vel mecdi vel ula tebârakte tuti men teşâhu ve temna'u ilahi ve khallâqi ve hirzi ve mev'ibi إليك لدى الإحسان واليسر أفزعوا.
Şimdi El-Câsiye suresinin 4 ila 6. ayetlerini dinliyoruz.
وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ
Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzünde yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici işaretler vardır. Gecenin ve gündüzün değişmesinde Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkta ve ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde, rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde, aklını kullanan toplum için dersler vardır. İşte sana gerçek olarak okuduğumuz bunlar Allah'ın ayetleridir. Artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar. Varlık aleminde ilahi ayetleri işaret ettikten sonra bu ayetler ilkin insanları neden kendi yaratılışları üzerinde düşünmedikleri ve Allah'ın beşeri yaratma işinde sergilediği azameti anlamak istemedikleri için sorguluyor. Neden yeryüzünde onlarla birlikte yaşayan türlü hayvanların yaratılışını düşünmediklerini sorguluyor. Oysa bu konuların üzerinde düşünmek Allahu Teala'ya iman ve yakinin vesilesidir. Nitekim eğer insan rüzgar, yağmur, güneşin doğuşu ve batışı gibi doğal fenomenlerini düşünecek olursa, varlık alemini yaratan Allah tüm işleri onların yeryüzünde yaşamalarını sürdürebilmeleri için her türlü şartları ve imkanları tedarik gördüğünü anlayacaktır. Eğer bazıları bunca sayısız ayet ve işaretin üzerinde düşünmüyorsa veya peygambere nazil olanları önemsemiyor ve iman etmiyorsa, bu onların sorunu ve bileceği iştir. Yoksa Allahu Teala'nın ayetleri ve varlık alemi kitabı ve hem Kur'an-ı Kerim'de var olan açık ve net ayetlerdir ve biraz düşünmek insanı iman ve yakine kavuşturur. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. İlahi vahiy bizi varlık alemi üzerinde düşünmeye davet eder. Böylece bizim Allah'a olan imanımız biliş ve marifet temelinde şekillenir ve bu yoldan yakin ederiz. Bulut, rüzgar, kar ve yağmur gibi doğal fenomenleri tesadüfi hadiseler saymamalıyız. Eğer bu doğal hadiseler düzenli ve hesaplı bir şekilde vuku bulmazsa, insanlar ve yeryüzünde yaşayan tüm hayvanlar ve canlılar açlık ve kıtlıktan yok olur. Allahu Teala semavi kitabını nazil ederek insanlara hücceti tamamlamıştır. Dolayısıyla iman etmeyenlerin hiçbir özür ve mazereti olamaz. Şimdi El-Câsiye suresinin 7 ve 8. ayetlerine kulak veriyoruz.
وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللّٰهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
Vay haline her yalancı ve günahkar kişinin! O, Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de sonra büyüklük taslayarak sanki hiç onları duymamış gibi küfründe direnir. İşte onu acı bir azap ile müjdele.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Önceki ayetlerde Allahu Teala'nın varlık aleminde bazı ayetlerine ve ayrıca Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından nazil olduğuna işaret edildi. Bu ayetler ise şöyle buyurmakta. Allah'a ve peygamberine ve semavi kitabına iman etmeyenler, heva ve hevesleri yüzünden günah ve kötü amelleri işler ve kalpleri hakkı kabul etmeye hazır değildir. Dolayısıyla onlara her ne kadar ilahi ayetler okunursa okunsun, duymak ve üzerinde düşünmek istemezler. Bu uyku numarası yapan ve her ne kadar seslenirsek seslenelim, uyanmayan birinin durumuna benzer. Doğal olarak böyle biri, hak karşısında kibirli davrandığı ve her türlü suç ve günahı işlediği gibi cezayı hak etmiştir. Ve dünya ahiret kötü amellerinin sonuçlarına katlanmak zorundadır. Bu ayet-i kerimelerden de şunları öğrenmekteyiz. İlahi sözü inananlara ulaştırmak gerekir. Hatta günah ve fesat bataklığına batanlara bile hüccet tamamlanmalıdır. Kibirli olmak çirkin bir şeydir. Ancak yaratanın karşısında kibirlenmek daha da çirkindir. Ve bu kibrin üzerinde ısrar etmek çok daha çirkin ve ayıptır. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin de sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Ruhani, İran ve Türkiye İslam dünyasının ihtilaflarını azaltabilirler. Zarif Biden hükümeti hüsnü niyetini ispatlasın. Tahran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı uyardı. Hatipzade, Vahabiyet bölgede nefret ve terörizmin kaynağı olduğunu bildirdi. 20 yıllık programda günlük en az 6 milyon varil petrol üretimi gerçekleşecek. OPEC Plus 2021 üretimi konusunda anlaşmaya vardı. Şanghay İşbirliği Örgütü Şehit Farizade'nin terör olayını kınadı. Türkiye S-400'ün NATO'ya tehlikesine tepki gösterdi.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.